İzmir Atatürk İlhak Kütüphanesi, Görmeyenler bölümünde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında, Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kitabın adı Aldatmak. Yazarın adı soyadı Ahmet Altan. Basım yılı yeri yayın evi 2002 Can Yayınları. Okuyanın adı soyadı Emel İlter. Ahmet Altan 1950 yılında doğdu. Orta ve lise öğrenimini çeşitli okullarda dolaşarak tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne devam etti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 24 yaşında gazeteciliğe başladı. Gece muhabirliğinden genel yayın müdürlüğüne kadar gazeteciliğin hemen hemen bütün kademelerinde çalıştı. 1987 yılında köşe yazarı oldu. 1990'da genel yayın müdürüyken gazeteciliğe ara verdi. Çeşitli televizyon programları hazırladı. Birçok yazısından dolayı yargılandı ve 1995 yılında 1,5 yıl hapse mahkum edildi. İlk romanı 4 Mevsim Sonbahar 1982'de yayınlandı. 1985'te yayınlanan ikinci kitabı Sudaki İz toplatıldı ve müstehcenlikten yargılanarak mahkeme kararıyla yakıldı. Üçüncü romanı Yalnızlığın Özel Tarihi 1991'de basıldı. Dördüncü romanı olan Tehlikeli Masallar 1996 Ekim'inde yayınlandı ve rekor sayılacak baskı sayısına ulaştı. Deneme kitapları Gece Yarısı Şarkıları 1995'te, Karanlıkta Sabah Kuşları 1997'de, Kristal Denizaltı 2001'de yayınlandı. Ahmet Altan'ın 1998'de yayınlanan romanı Kılıç Yarası gibi 1999 yılı Yunus Nadi Roman Ödülünü kazandı. İsyan Günlerinde Aşk 2001'de yayınlandı ve 150 bin baskı sayısına ulaştı. Aldatmak yazarın son romanıdır. Sabırsızca söylenmiş tek bir kelime insanın hayatını nasıl değiştirebilir diye çok düşünmüştü daha sonraları. Gizli isteklerin, alışkanlıkların, güvenilir kabuğun altında beslenip büyüyen günahkar arzuların, unutulmuş anlamsız öfkelerin, farkına bile varılmayan bıkkınlıkların, küçük çekiç darbeleri gibi hayatı yontarak, o bildik hayatın içinden yeni hayat biçimleri çıkardığına karar vermişti sonunda. Her şeyin ne kadar masum bir nedenle başladığını hatırlıyordu. Bu rastlantıda kırıcı bir alaycılık bulmuş, hatta masumiyetin kendisinden bile kuşku duymuştu. Sarmaşıklı duvarlarıyla şehirden saklanmış, sokakları çiçek ve parfüm kokan bakımlı ve geniş sitenin çocuk bahçesini biraz daha büyütmek istemişlerdi. Bahar sonlarında güneşli bir pazar günü genç anneler toplanıp sorunu nasıl çözeceklerini tartışarak çocuk bahçesini sitede oturan mimarlardan birisine yaptırmaya karar vermişler. Arasından biri de yüzme havuzuna bakan blokta oturan asıl suratlı genç mimarı hatırlamıştı. Birisi, "Orada oturan kim var aramızda?" diye sormuştu. Aydan da her zamanki sabırsızlığıyla atılıp "Ben!" demişti. Belki bir iki saniye oyalansa onun yerine bir başkası "Ben!" diyecek ve hayatı böylesine karmakarışık olmayacaktı. Ama bir sorunla karşılaştığında içinde beliriveren hemen çözme isteği öylesine güçlüydü ki bir başkasının ortaya çıkmasını bekleyememişti. Eve dönerken uğrar, kendisiyle konuşurum, demişti. Toplantı dağıldığında, sokaklarda pazar sabahlarının öğleye yaklaşan saatlerinde hissedilen huzur vardı. Geç kaldığını düşünüp hızlanmıştı. Selin'i annesine bırakıp, kocasıyla birlikte ilk tanıştıklarından beri gittikleri balık lokantasında yemek yiyeceklerdi. Eve dönünce de her pazar yaptıkları gibi sevişeceklerdi. Bunun böylesine bilinen, hiç aksamadan tekrarlanan bir sevişme olması Aydan'ın heyecanını azaltmıyor, aksine olacakları daha önceden bilmek onun isteğini arttırıyordu. Hatta onun bu sevişmelerden sırf düzenli ve daha önceden bilinir oldukları için hafta içindeki diğer sevişmelerinden daha çok zevk aldığını söylemek bile mümkündü. Gerek sabırsızlığını akıtacak bir mecra, tez canlılığını yatıştıracak bir bilinirlik, yürünecek berrak bir yol ve açık bir hedef arayan doğasından, gerekse başarılı olabilmek için çok düzenli ve programlı olma zorunluluğunu ikinci bir benlik gibi kendi varlığına katmasından. O her zaman bilinen, daha önceden programlanmış şeylerden haz alır, onlarda başarıyı andıran tuhaf bir zevk bulurdu. Başkalarında heyecan uyandıran yeni ve ani gelişmeler, bilinmezlikler, sürprizler, belirsiz maceralar onu ürkütmese bile sıkar, bütün heyecanını ve şehvetini söndürürdü. Doğuştan sahip olduğu benliğinin tadı, çevresi çikolata ile kaplanmış bir üzüm tanesi gibi, ta ilkokuldan beri hayatını saran başarının ve başarıyı getiren düzen ve disiplinin tadıyla kaynaşmıştı. O düzen kaybolduğunda alıştığı tat da kayboluyor, hayat ona yavan ve renksiz geliyordu. Heyecanı macerada değil, başarıda buluyor, başarıyı yarattığına inandığı programlı davranışlar, tıpkı başarının kendisi gibi onu hep heyecanlandırıyordu. Çimenliklerin arasındaki asfalt yolda bu çocuk bahçesi sorununu çözümleyeceğini düşünerek ve bir şeyi çözümlemenin ona hep verdiği memnuniyeti hissederek yürürken, bir yandan da bedeninin çakır keyif bir sevişmeye daha şimdiden hazır olduğunu fark edip kendi kendine gülümsüyordu. Binanın önüne geldiğinde mimarın hangi katta oturduğunu anlamak için zillere baktı. Buraya taşınalı epey olmasına karşın bir kere bile komşularının kim olduğunu merak etmemişti. Dizi dizi isimler arasında Cem Kırkoğlu adını aradı. Aradığı adı bulunca tek başına yaşadığını söyledikleri mimarın sitenin havuza bakan en büyük ve en pahalı dairesinde oturduğunu gördü. Adam çok zengindi. Bütün zenginlerin kendilerinden daha zengin birini gördüklerinde hissettikleri o tuhaf ürküntüyü ve çekingenlikle karışık saygıyı o da hissetti. Asansöre binip en üst katın düğmesine bastıktan sonra aynada zaten düzgün olan saçlarını bir daha düzeltti. Gömleğinin yakalarını çekiştirdi. Düğmelerinden birini açtı. Memelerinin arasındaki çizginin başlangıcı gözüktü açılan düğmeden. Adamı ayartmak ya da onunla kırıştırmak gibi bir düşüncesi yoktu. Yalnızca karşısındaki erkeğin zenginliğinden, zekasından ya da gücünden etkilenen her kadın gibi kendisini etkileyeni etkilemek istiyordu. Bu, düşünülerek yapılmış hesaplı bir hareket değildi. Kendilerini etkileyen biriyle karşılaştıklarında kadınların hissettiği o belli belirsiz panik duygusuyla açmıştı düğmesini. Adamın daha karşılaşmadan kendisini etkilemiş olmasının tuhaflığını ise fark etmemişti. Asansörden inince kapı numaralarına baktı. Aradığı numarayı bulunca kapının önünde durdu. Saçlarını bir kez daha düzeltip derin bir soluk aldıktan sonra vücudunu dikleştirip kapıyı çaldı. Bekledi. Kapı açılmadı. Zili bir daha çalmakla dönüp gitmek arasında kararsız kaldı. Ne yapacağına karar vermeden dururken kapı birden açılıverdi. Açılan kapıda beline bir havlu bağlanmış, ıslak saçlarını elindeki havluyla kurulayan yarı çıplak bir adam duruyordu. Sanki durumda hiçbir tuhaflık yokmuş gibi saçlarını kurulamaya devam ederek sakin bir sesle "Buyurun," dedi. "Kimi aramıştınız?" Sesinde, duruşunda, çıplaklığını aldırmayışında, dudaklarının kenarında beliriveren alaycı gülümseyişle kibirli ve küstah bir güven, hareketlerinde neredeyse kadınsı denilebilecek bir zerafet, konuşmasında kışkırtıcı bir küçümseyiş, bakışlarında ise hayvansı bir saldırganlık vardı ama bütün bu karmaşaya hiç uymayan ölçülü bir kibarlık, mesafeli bir nezaket de hemen seziliyordu. Bir bencilliğin işaretiymiş gibi gözüken sükunetiyle karşısındakini telaşlandıran, hemen hissedilen kendini beğenmişliğiyle sinirlendiren, neredeyse itici, hiç tanımadığı bir insandan kendisine bir anda bir düşman yaratabilecek bir adamdı. Ama bütün bunlar, aralarında hemen hemen bir tek bile övülecek yan bulunmayan bu kötü özellikler, kaçınılmaz bir biçimde karşılaştığı insanların ilgisini çekiyordu. Sanki insanların kötülükleri çekici bulduğunu biliyormuş da, onun için böyle davranıyormuş gibiydi. Hatta daha fenası, sanki kendisine bunu fısıldayan bir sesle doğmuştu. Tavırlarındaki doğallık, onun böyle doğduğuna inandırabilirdi insanı. Adamın aldırmaz duruşundaki hiç alışık olmadığı saygısızlıktan öylesine utanmıştı ki, aslında çok da önemli olmayan bu tuhaf karşılaşma, onda büyük felaketlerde hissedilene benzeyen bir baş dönmesi yaratmış, gözleri kararmıştı. Karşısındaki adamı tam olarak göremiyordu bile. Bir hayvanın, rüzgarın uzaklardan taşıdığı belli belirsiz bir kokuyu hissetmesi gibi, adamın küçümseyici aldırmazlığındaki iticiliğin kokusunu alıyor, bunalıklaşan görüntünün ardından onun ince beli ve geniş omuzlarıyla bir yüzünün vücuduna sahip olduğunu hayal meyal fark ediyor, bir başka sevişmeye hazırlanan bedeninin elinde olmadan bu çıplaklıkla ilgilenmesine sinirleniyordu. Sabırsızlığı yüzünden bir insanı habersizce rahatsız etmek ve onu banyodan çıktığı sırada yakalamak, iğrentiye benzer bir utanç yaratıyordu içinde. Bu, çocukluğundan beri aldığı terbiyeye de, onun düzen ve program düşkünlüğüne de aykırı bir davranıştı. Ve bazı yaptığı gibi, sabırsızlığı yüzünden kuralları çiğnemek, onu utanılacak bir duruma düşürmüştü. Bütün bunlar tümüyle kendi hatası olmasına rağmen, yalnızca kendisine değil, adama da kızıyordu. Adam, belindeki havlusuyla neredeyse çırılçıplak karşısında durduğu için nereye bakacağını da kestiremiyor, bir yere kararlı bir şekilde bakamamak şaşkınlığını ve kızgınlığını arttırıyordu. Bu adamı bu halde görmesinin kendi hatasından kaynaklandığını düşünmese, adamın çıplaklığına da tavırlarına da aldırmazdı belki. Ama utanılacak bir şey yaptığını düşünmek utandırıyordu asıl onu. Utancın, şaşkınlığın, kızgınlığın, alay edilecek bir duruma düştüğüne inanmanın yarattığı duygu dalgalanmaları yüzüne vuruyor, sabit bir yere bakamayan gözleri kırpışıp duruyor, yüzünde birbiri ardına birçok ifade, rüzgarlı bir günde açık bir pencerenin önündeki ince bir perde gibi kıpırdanıyordu. Onun yüzündeki bu ifade dalgalanmaları, birden adamın aklında beklenmedik bir düşüncenin doğmasına neden oldu. Sadece bedeniyle bu kadını baştan çıkarıp çıkaramayacağını merak etti. Çıplaklığıyla, vücuduyla, erkekliğiyle bu kadının aklını çelip, onu bütün değerlerini reddetmeye götürüp götüremeyeceğini düşündü aniden. Bir kötülükten ziyade erkekliğini sınamaktı bu onun için. Bir erkek vücudunun kadın ruhu üstündeki etkisini görmek arzusu, açığa vurulmayan bir kibirlenmeydi. Birisi ona, yapmayı tasarladığı şeyin kötü ya da ahlaksızca olduğunu söylese herhalde buna şaşardı. Bir kötülük yapmak aklından bile geçmemişti. Şimdiye kadar kimseye bilerek kötülük ettiği de görülmemişti. Öyle biri değildi. Ahlaksızlığı ise hiç anlayamazdı. Çoktandır kendisini toplumdan öylesine kesin çizgilerle ayırıp koparmıştı ki, düşüncelerinin hiçbir yerinde kalabalıklarla ortak bir değer yargısı kalmamıştı neredeyse. Onların ne ahlakına uymaya ne de ahlaksızca davranmaya çalışıyordu. Aslında onu böyle bir oyuna sürükleyen merak da değildi. Merak gibi gözüken duygunun altında kıpırdanan istek çok daha basit, çok daha korkunç bir istekti. Yeni bir şey bulma isteği. Çocukluğundan beri onu çeken tek kavram buydu işte. Kendi hayatını da, başkalarının hayatını da ne olduğunu bilmediği ama kendisini hep bunaltan sıkıntıdan kurtarabilecek yeni bir şey bulmak için mahvedebilirdi. Aydan zorlukla kendini toparlayıp özür dilerim diyebildi. Sizi münasebetsiz bir zamanda rahatsız ettim. Cem omzuyla kapının kenarına yaslanıp bir dizini öne kırınca alelacele bağlanmış havlunun önü hafifçe açıldı. Bacaklarının üst kısmıyla kasıklarının kuytulukları gözüktü. Kadının kasıklarının açılan kısmını gördüğünü, onun şiddetle başını kaldırıp yüzüne bakmasından anladı. ''Yo'' dedi, ''rahatsız etmediniz.'' Biraz durup ekledi, ''Rahatsız olmuş bir halim mi var?'' Aydan, birinci adamın küstahlığıyla bulanmış, bu bunalıklığın arasında bu söze verilecek bir cevap aramıştı. ''Sizi rahatsız ettiğimi düşünmek beni rahatsız etti.'' diyelim. ''Rahatsız olacak bir şey yok. Buyurun, içeri girin. Ben de bir şeyler giyeyim. Hiç rahatsız etmeyeyim. Ben daha sonra size telefon ederim. Rahatsız olmadığımı söyledim. Ben de rahatsız olduğumu söyledim. Neyse, sonra konuşuruz.'' Aydan telaşla dönüp asansöre yürürken adamın arkasından seslendiğini duydu. ''Peki, ne söyleyecektiniz?'' Arkasını dönmeden asansörün düğmesine bastı. ''Çocuk bahçesiyle ilgili konuşacaktım.'' Adamın gerçekten şaşırmış bir sesle ''Çocuk bahçesi mi?'' dediğini duyunca karşılaştıklarından beri ilk kez içi rahatladı. Sevdiklerimizin ruhlarında oluşan anlık değişimleri, duygu sıçramalarını, her zaman çok da belirli nedenlere bağlı olmayan yakınlaşmalarını ve uzaklaşmalarını, bilinçlerinin alt kısımlarındaki ulaşılmaz bölgelere saklanmış arzuların değişik biçimlerde ve beklenilmeyen zamanlarda ortaya çıkışını izleyebilseydik, herhalde sakin bir denizde, suların arasında aniden yükselen bir canavarı gördüğünde zavallı bir balıkçının hissedeceği korkuyu ve şaşkınlığı hissederdik. Ürkütürlerdi bizi. Hiçbir zaman başka bir insanı, o insan en yakınımız olsa bile tümüyle tanıyamayacağımızı, iki insan arasında daima görülemez karanlık alanların bulunacağını, iki insanın asla tam anlamıyla bütünleşemeyeceğini, kimseye kendimizi bütün açıklığımızla gösteremeyeceğimiz gibi, kimsenin de kendisini bize bütün açıklığıyla gösteremeyeceğini fark edip, kendimizi bu dünyada yapayalnız hisseder, yüzünü gördüğümüz, sesini duyduğumuz, günlerce, aylarca, hatta yıllarca konuştuğumuz, birlikte en gizli zevkleri paylaştığımız birinin nasıl olup da bize yabancı olabildiğini anlayamamanın çaresizliğini yaşardık. Bütün bunları bilebilseydik, en sevdiklerimize bile, en kısa ayrılıklardan sonra dahi ''Kimsin sen?'' diye sorma ihtiyacını hissederdik. Haluk, duyguların bu güzelli karmaşasının sürekli hareket halinde olduğunun farkına varsaydı, insan beynini, o beynin bütün dokularını, kaslarını, sinirlerini, hangi bölümün hangi işe yaradığını böylesine bilip, her gün en azından iki beyin ameliyatında insanı insan yapan gri hücrelerin arasında öylesine güvenle neşterini dolaştırırken, insan ruhuna nasıl böyle yabancı kalabildiğine şaşardı. Ama bunların farkına varmıyordu. Patlamış damarlarını tamir ettiği, küçük girintilerinde birikmiş kan pıhtılarını temizlediği, anevrizmalarını aldığı, tümörlerini ayıkladığı o beyinlerin içinde dolaşıp duran düşüncelerle duygular, ne gariptir ki o beyinlerin kas yapısı kadar ilgisini çekmiyordu. Beyin denilen o tuhaf kütlenin insanı şaşırtan mucizevi çalışma biçimiyle öylesine büyülenmişti ki, o mekanizmanın kendisi yarattığı sonuçlardan daha fazla ilgilendiriyordu onu. Belki de somut bozuklukları görüp somut önlemler almayı gerektiren bir mesleği olduğundan, somutlaşmayan, ele gelmeyen, bir biçime giremeyen belirsiz duygularla ilgilenmez, hatta öyle şeyleri küçümserdi. Duygulara yabancıydı ama duygusuz biri değildi. Karısını, çocuğunu neredeyse delilik derecesinde sever, onlara duyduğu sevgiyle mesleğine olan bağlılığının ana eksenini oluşturduğu, sınırları sıkı sıkıya belirlenmiş güvenli dünyasının içinde mutlu yaşardı. Hayatla ilgili bütün bilgisi ve deneyimi de bu kadar gibiydi. Bir milimetrenin onda birinden daha dar bir yerde, çevredeki hiçbir dokuya zarar vermeden bistürisini kullanabilen o biçimli elleri kadar kulakları da duyarlı olsaydı, ''Laf olsun'' diye sordu, ''Ne yaptınız?'' sorusuna, ''Çocuk bahçesini bizim bloktaki mimara yaptıracağız.'' ''Buraya gelmeden ona uğradım ama garip bir adam.'' diye cevap veren karısının sesinde beliren incecik, tuhaf çatlamayı duyardı. Ama o duyarlılığı yoktu. Karısının sesine, bakışına, konuşma biçimine hiç dikkat etmezdi. Söylediklerini dinler ama yalnızca söylenen kelimeleri duyardı. Aydan'ın, kadınların çoğu, hatta belki hepsi gibi o kelimelerin arkasına sakladığı ve kocasının bulmasını beklediği hiçbir gizli anlamı bulup çıkartamamıştı bugüne kadar. Birisi gelip de karısının söylediği bütün o sözlerin ardında başka anlamlar bulunabileceğini ona anlatsa, söyleneni anlardı. Ama büyük bir olasılıkla, "Böyle çocukça oyunlara vaktim yok benim," derdi. "İşimle ilgilenmem gerekiyor. Aydan bir şey söylemek isterse açıkça söyler bana." Bu sağırlığında karısına duyduğu büyük ve sarsılmaz güvenin de önemli bir rolü vardı. Karısına çok güveniyordu. Kendisine her şeyi anlatacağına da emindi. Aydan evine gidip de aldırmazca gazete okuyan kocasına koşarak gelip, "Anne, ödevimi bitirdim bir baksana," diyen kızına, "Ben akşam için bütün yemekleri hazırladım. Siz sadece ısıtırsınız artık," diyen yardımcıları Hesna Hanım'a, her birini tek tek seçerek aldığı biraz gösterişli mobilyalarına, bir başkasına belki de pek sıkıcı gözükebilecek bu küçük dünyaya kavuşunca içinde öyle bir ferahlama ve güven hissetti ki biraz önceki karşılaşmada kendisini nasıl sıkıp kastığını ancak bu rahatlamayı fark edince anladı. Evin bildik havası, kızını giydirip hazırlaması, "Haluva, hazırlan artık istersen, annem bekler," demesi, yemekleri buzdolabına yerleştirmesi, üstüne ne giyeceğini düşünmesi, oyalanan kocasına alışılmış bir biçimde içinden hafifçe kızması, evinin gizli hakimi olduğunu hissetmesi, pencerelerden görünen ilk yaz güneşinin ışıklarının halıya düşmesi, bütün bunlar, bu minicik, önemsiz ayrıntılar bir araya geldiklerinde güçlü bir sığınak oluşturuyorlardı onun için. Biraz önce hissettiği utancı, aşağılanmayı, hatta adamın küstahlığına duyduğu kızgınlığı unuttu. Duygularını inciten bir görüntü günlük hayatın ıvırı zıvırı altına bir daha çıkarılmamak üzere gömüldü. Eğer kendi haline bırakılsaydı bir daha o adamı belki hatırlamayacaktı bile. Hep birlikte evden çıktılar. Geniş caddenin köşesindeki trafik ışıklarında durduklarında kirli yüzlü, yırtık fanilalı, tozlu saçlı bir çocuk kalabalığı yoksulluktan arsızlaşmış gözleriyle bulanık bir su gibi dalgalanarak arabanın çevresine üşüştü. Ellerindeki paçavralarla pencereleri silmeye çalışıyorlar, bir yanda verileceğini sandıkları parayı kapabilmek için kemikli, sıska dirsekleriyle birbirlerini itiyorlardı. Hayata yenik başlamışlar, asla üstesinden gelemeyecekleri o yenilginin içinde çocukluklarını bile yitirmişlerdi. Yoksullukları da arsızlıkları da iç acıtıcıydı. Haluk, çevresinde kaynaşan o zavallı çocuk kalabalığını görmüyormuş gibi gözlerini yola dikmiş, dümdüz bakarak yeşil ışığın yanmasını bekliyordu. Aydan, birisini arar gibi çocuklara bakarken, biraz ileride duran mavi gözlü küçük kızı gördü. Kirden kararmış yanaklarında biraz önce ağladığını gösteren ince, beyaz izler görülüyordu. Öbür çocukların arasına katılmamıştı. Bir direğe dayanmış duruyordu. Ya utanıyordu dilenmeye ya da onlarla boğuşacak gücü yoktu. Minicik sıska yüzünde olduğundan da büyük görünen iri gözleri dargın bakıyordu. Aydan kıza eliyle gelmesini işaret etti. Acıklı bir telaşla koşarak geldi küçük kız. Çantasından çıkardığı parayı verdi. Haluk, başını çevirmeden yan gözlerle bakmıştı verdiği paraya. Kız parayı alıp şaşkın ve sevinçli bir bakışla uzaklaşırken Haluk gözlerini ışıklardan ayırmadan "Senin içini rahatlatmaktan başka ne işe yarıyor verdiğim para?" demişti. Bazen böyle önemsiz cümleler Aydan'ın içinde çabucak geçeceğini deneyimleriyle bildiği küçük öfke çalkantıları yaratıyordu. Onu kızdıran söylenen sözler değildi. Asla açıklayamayacağı, kimseye söyleyemeyeceği gizli bir duygusunun bir başkası tarafından kurcalanmasıydı. Kenarda bekleyen küçük kıza para verirken çok saçma olduğunu, hiçbir anlam taşımadığını bildiği halde yaptığı bu küçük iyiliğin karşılığında zengin bir ailede doğma şansına erişmiş olan kızının Tanrı tarafından korunacağını hissetmekten hoşlanıyordu. Kendi kızını koruyabilmek için küçük bir ayin yapıyordu yalnızca. Bunu açıkça böyle düşünmüyordu. Bu berrak bir düşünce biçiminde değildi aklında. Buna duygu da denemezdi. ne düşünce ne de duygu haline gelebilmiş, daha doğrusu bir duygu biçimine erişmesine izin verilmemiş, Hande ise bilinçli bir çabayla zihnin bulanık bir bölgesine yerleştirilmiş, sezgisel bir memnuniyetti. Zaten Tanrı ile ilişkisi de tıpkı bu duygu gibi belirsiz ve isimsiz bir alanda dolaşıyordu. Bu konulardan konuşmaktan hoşlanmazdı. Tanrı'nın varlığından emin değildi ama yok olduğunu söylemek de istemezdi. Dua etmezdi hiçbir zaman ama bazen işe gitmeden önce kızını giydirirken, kocasıyla kızının şakalaşarak kahvaltı edişlerini izlerken, o mutluluk kokusunu, bu küçücük, başkasının ilgisini bile çekmeyecek sahnelerde hissettiğinde, bunları kendisine bağışlayan bir güce, hatta bazen gözleri dolarak şükrederdi. Bütün bunlar onun konuşulmasını, tartışılmasını istemediği, hatta kendisinin bile fark etmeden geçiştirmeye çalıştığı, çok özel, çok gizli sığınakları, başarılı olmanın yarattığı korkuları azaltacak bir tür ısımsız uğurlarıydı. Bir başkasının bunlardan konuşmasından, bunları eleştirmesinden, bazen Haluk'un yaptığı gibi bunlarla alay etmesinden hoşlanmıyordu. Bunları aklıyla savunamazdı. Ama hayatında aklın dışında bir şeyler olması onu memnun ediyordu. Haluk ise aklın dışında hiçbir şeyi kabul etmez, mantığının içine yerleştiremediği hiçbir fikri, hiçbir duyguyu benimsemez, duyguları bile akılcı çözümlemelerle açıklardı. Hayat onun için sınırları akılla çizilmiş, berrak ve net bir coğrafyaydı. Dümdüz bir çizgide yürür gibi yaşar, bütün zikzakları, belirsizlikleri, sezgileri, duyguları, kuşkuları küçümserdi. Aklı ve başarıyı buldukları alanlarda birlikte yaşarlar, gerçekten iki iyi dost olarak bunları paylaşırlar, birbirlerinin fikirlerine ilgi gösterirler, birbirlerinin akıllarına saygı duyarlardı ama aklın ötesine geçtiğinde Aydan yapayalnız kaldığını hissederdi. Orada bir şekil kazanamamış korkular, duygu haline bile dönüşememiş sezgiler, kimliği açıkça tarif edilememiş bir güce duyulan anlatılmaz bağlılıklar, sevilen ama açıkça sahiplenemeyen hayaletler gibi dolaşırlar, Aydan bu tuhaf alanda bunları kimseyle paylaşamadan bazen dehşetle irkilip, bazen bir çocuk gibi mahzunlaşarak yalnız dolaşırdı. Bu yalnızlıktan yakınmazdı ama hiç olmazsa kocasının paylaşmadığı, yanaşmadığı bu konulara karışmamasını isterdi. Haluk'un küçük kıza para vermesini küçümseyen bakışına ve akılla açıklanamayacak o davranışını eleştiren sözlerine duyduğu kızgınlığı dile getirmedi. Hiç cevap vermeden, konunun kapanmasını bekleyerek pencereden dışarı bakıp, o küçük, önemsiz kızgınlığı, ruhunun bir yerlerinde taşıdığı ve içinde açığa çıkmamış minik öfkelerini biriktirdiği kesenin içine atıp, unutulacak duygular arasına terk etti. Selin'i annesine bırakıp çıktıklarında, Aydan kızgınlığını unutmuştu bile. Küçük Balıkçı köyündeki tahta masaları örtüsüz eski meyhaneye gittiler. Sakin kıpırtılarla sahile usul usul çarpan denizden huzurlu bir serinlik yayılıyordu. Karşı kıyıdaki tepeler sessizdi. En telaşlı ruhları bile yatıştıracak bir sükunet vardı çevrede. Bu lokanta onları her geçen gün, her yeni başarı ve banka hesaplarına yatan her yeni parayla biraz daha uzaklaştıklarını hissettikleri gençliklerine ve geçmişlerine bağlayan küçük bağlardan biriydi. Hayatlarından, başarılarından ve zenginliklerinden memnundular. Bunu değiştirmek ya da eski günlerine dönmek gibi bir arzuları da, özlemleri de yoktu. Ama gene de başarıyı tutkuyla hayal ettikleri o eski günlerinden tümüyle kopup ayrılıyorlarmış duygusunun içlerinde yarattığı o anlaşılmaz, hatta genellikle fark edilmez hüznü, böyle eski anılarından kendilerine kalmış yerlere baş başa giderek yatıştırıyorlardı. Gençliklerinden kopmamak, onu hatırlamaktan ve yaşamaktan korkmamak, onların başarılarını daha da önemli kılıyordu. Başarıyı bulmak için yola çıktıkları o gençlik günlerini hatırlatan yerler, onlara ne kadar yol aldıklarını, bunu mutlulukla hiçbir şeyden utanmak zorunda kalmadan yaptıklarını gösteriyordu. Birçoklarının aksine başarı, onlara utançla değil, övünçle gelmiş, uzaklaşan gençliğin yerine gururla koyacakları büyük bireysel zaferler kazandırmıştı. Yıllar boşuna geçmemişti. Bunu görmekten, bunu hatırlamaktan, bunu birlikte el ele yaptıklarını fark etmekten hoşlanıyorlardı. Aydan, terasın eskimiş tahta parmaklıklarına yaslanıp, berrak suyun içinde sürüler halinde telaşla bir yerlerden bir yerlere giden, aniden keskin dönüşler yapan küçük balıklara, suyun içinde kıvrılarak parlak çizgiler çizen güneş ışıklarının vurduğu dipteki yassı taşlara bakarken, Haluk yemekleri ısmarladı. Aydan başını kaldırdığında Haluk'un yüzündeki ifadeden önemli bir şey söyleyeceğini anladı. Haluk önce masadaki sepetten bir dilim ekmek aldı. Bir parçasını koparıp ağzına attı. Aydan sabırla onun konuşmasını bekliyordu. Böyle zamanlarda beklemek gerektiğini öğrenmişti.